Ayrım 2, sayfa 13. Tanata'nın çay kasesi. Berlin'de üniversite öğrencilerinin düzenlediği herkese açık partilerden birindeydiler. Bu partilerde Kreuzberg ve Neukölln'den olanlara bayılan birkaç kız hep olurdu. Bunun tek nedeni olanların farklı olmasıydı. Dipnot. Kreuzberg ve Neukölln, Berlin'in göçmen nüfusu yüksek, refah seviyesi düşük semtleridir. Kreuzberg'de yaşayan Türklerin sayısı o kadar yüksektir ki burası Küçük İstanbul olarak anılır. Belki de o oğlanların kırılgan tarafını aramaktı kızlara cazip gelen. Samir bu kez de şanslı görünüyordu. Kız mavi gözlüydü ve çok gülüyordu. Birden kızın sevgilisi çıkıp geldi. Samir ortadan kaybolmasını, yoksa kozlarını kapının önünde paylaşacaklarını söyledi. Samir, kozlarını paylaşmak lafının ne manaya geldiğini bilmiyordu. Ama oğlanın tavrındaki saldırganlığı anladı. Birileri onları ite kaka dışarı çıkardı. Yaşlıca bir öğrenci Samir'e, diğerinin amatör boksör ve üniversitede şampiyon olduğunu söyledi. Samir, çok da sikimdeydi, dedi. Daha 17 yaşındaydı, 150'den fazla sokak kavgasına karışmıştı ve korktuğu pek az şey vardı. Dövüşmek bunlardan biri değildi. Boksör olan kaslıydı. Samir'den bir kafa daha uzun ve daha enliydi. Ayrıca salak salak sırıtıyordu. İnsanlar ikisinin çevresinde bir çember oluşturdu ve boksör daha ceketini çıkarırken Samir ayakkabılarının burnuyla onun hayalarına bir tekme attı. Ayakkabıların içinde çelik plakalar vardı. Boksör oğlanın genzinden bir ırıltı çıktı ve acıdan iki büklüm oldu. Samir, onu saçlarından tuttuğu gibi alaşağı etti. Bu sırada da sağ dizini onun yüzüne geçirdi. Sokak oldukça gürültülü olduğu halde boksörün çenesini çatırdadığını duymak mümkündü. Oğlan, asfaltın üzerinde yatıyordu, bir eliyle kasıklarını, diğer eliyle yüzünü tutuyordu. Samir, iki adım gerileyip hızaldı. Tekmesi boksörün iki kaburgasını kırdı. Samir, adil davrandığı fikrindeydi. Oğlanın yüzüne tekme atmamıştı ve her şeyden önemlisi bıçağını kullanmamıştı. Basit bir dövüştü. Pek nefes nefese bile kalmamıştı. Sarışın kız onunla çekip gitmek yerine ağlamaya başlayıp yerde yatan oğlanla ilgilendiği için sinirlendi. Pis orospu, dedi ve evine döndü. Çocuk mahkemesinin yargıcı Samir'i iki hafta hapse mahkum etti ve şiddet eğilimi olanlar için düzenlenen bir seminere katılmasını şart koştu. Samir öfkeliydi. Islah evindeki sosyal hizmetler uzmanlarına kararın yanlış olduğunu anlatmaya çalıştı. Kavgayı boksör başlatmıştı. Samir sadece daha hızlı davranmıştı. Böyle bir şey oyun değildi ki. Futbol mesela bir oyundu. Ama kimse boks oynamazdı. Samir'e göre yargıç kuralları anlamamıştı. Samir'i iki hafta sonra Islah evinden en yakın arkadaşı Özcan aldı. 18 yaşındaydı, solgun yüzlü, iri yarı ve hantal bir oğlandı. Daha 12 yaşında bir sevgilisi olmuş ve kızla yaptıklarını cep telefonuna kaydetmişti. Artık asla sırtı yere gelmezdi. Özcan'ın akıl almaz büyüklükte bir penisi vardı ve pisuarlarda herkesin bunu görebileceği şekilde dururdu. Ne yapıp edip New York'a gitmek istiyordu. Daha önce hiç oraya gitmemişti, İngilizce bilmiyordu. Ama o şehre kafayı takmıştı. Üzerinde NG yazan lacivert kepini kafasından çıkarmazdı. Manhattan'da restoranı ve gogo yapan dansçı kızları olan bir gece kulübü işletmek istiyordu. Ya da ona benzer bir şey. Neden illaki New York olması gerektiğini açıklayamıyordu. Ama bu konuda kafa patlattığı da yoktu. Babası Türkiye'den elinde tek bir bavulla göç etmiş, hayatı boyunca bir ampul fabrikasında çalışmıştı. Oğlu onun umuduydu. New York meselesini anlamıyordu. Özcan, bir planı olan biriyle tanıştığını anlattı Samir'e. Adının Manolis, planın iyi ama Manolis'in kafadan çatlak olduğunu söyledi. Manolis, Kreuzberg ve Neukölln'de bir dizi restoran ve internet kafe işleten Yunan bir aileden geliyordu. Liseyi bitirmiş, üniversitede tarih okumaya başlamış ve yanı sırada uyuşturucu ticaretinde şansını denemişti. Birkaç yıl önce işler ters gitmiş, bavuldan kokain yerine sadece kağıt ve kum çıkmıştı. Manolis, arabayla ve parayla kaçmaya çalışırken satıcı ona ateş etmişti. Satıcı pek keskin bir nişancı değildi. 9 kurşundan sadece biri Manolis'e isabet etmişti. Kurşun, Manolis'in başının arkasına girip orada kalmıştı. Manolis, polis arabasıyla çarpıştığında mermi hala kafasının içindeydi. Hastaneye kaldırıldığında doktorlar mermiyi fark edip müdahale etmişlerdi ama o zamandan beri Manolis'in bir sorunu vardı. Ameliyattan sonra ailesine artık Finli olduğunu açıklamıştı. Her yıl 6 Aralık'ta Finlandiya Ulusal Bayramı'nı kutluyor ve Fince'yi nafile öğrenmeye çalışıyordu. Ayrıca sürekli şuurunu kaybediyordu. Belki de bu yüzden planı gerçekten tam bir plan sayılmazdı. Ama Samir'in fikrince ne de olsa bir tür plandı işte. Manolis'in kız kardeşinin Dahlem'de bir villada temizlikçi olarak çalışan bir kız arkadaşı vardı. Kızın acilen para bulması gerekiyordu. Dolayısıyla küçük bir ortaklık payı karşılığında Monaris'e bu evi soymayı önermişti. Alarmın ve elektronik kilidin şifresini, kasanın yerini ve en önemlisi de ev sahiplerinin yakında 4 günlüğüne Berlin dışında olacaklarını biliyordu kız. Samir ve Özcan hemen kabul ettiler. Soygundan önceki gece Samir iyi uyuyamadı. Rüyasında Monaris'i ve Finlandiya'yı gördü. Uyandığında saat öğlen 2'ydi. "Bok yargıç," dedi ve sevgilisini yataktan kışkışladı. Saat 4'te şiddet eğilimleri seminerinde olması gerekiyordu. Gece saat 2'ye doğru Özcan diğerlerini ellerinden aldı. Monaris uyuyakalmıştı. Samir ile Özcan 20 dakika kapının önünde beklemek zorunda kaldılar. Hava soğuktu. Arabanın camları buğulanıyordu. Yolu şaşırdılar ve birbirlerine bağırdılar. Saat 3'e gelmek üzereyken Dahlem'e vardılar. Arabada kafalarına siyah yün maskeler geçirdiler. Maskeler büyük geldi. Yüzlerinden kayıyor ve kaşındırıyor, terletiyordu. Özcan'ın ağzına yün topağı kaçtı. Arabanın gösterge tabelasına tükürdü. Ellerine plastik eldivenler taktılar ve villanın çakıl taşı döşeli giriş yolunda ilerlemeye başladılar. Monaris kilidin tuşlarına şifreyi girdi. Kapı çat sesiyle açıldı. Girişte alarm duruyordu. Monaris alarma da şifreyi girdikten sonra alarmın üzerindeki minik lambaların ışığı kırmızıdan yeşile döndü. Özcan'ı gülme tuttu. "Özcan's Eleven," dedi yüksek sesle. Sinema filmlerine bayılırdı. Heyecanları geçti. İşler hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kapı arkalarından kapandı. Karanlıkta kaldılar. Elektrik düğmesini bulamadılar. Samir bir basamağa takılıp düştü ve portmantoya çarpıp sol kaşını yardı. Özcan Samir'in ayaklarına takılıp onun sırtının üzerine düştü. Samir Özcan'ın ağırlığı altında inledi. Monaris hala ayaktaydı. Fenerleri yanına almayı unutmuştu. Gözleri karanlığa alıştı. Samir yüzündeki kanı sildi. Monaris sonunda elektrik düğmesini buldu. Ev Japon tarzı döşenmişti. Samir ve Özcan kimsenin böyle yaşayamayacağından emindiler. Kasayı bulmaları birkaç dakika sürdü. Aldıkları tarifler iyiydi. Kasayı levyelerle duvardan çıkardılar ve arabaya taşıdılar. Monaris tekrar eve dönmek istedi. Mutfağı keşfetmişti ve açtı. Bu konuyu uzun süre tartıştılar. Sonunda Samir bunun tehlikeli olduğuna, pekala yolda bir büfede durabileceklerine karar verdi. Monaris homurdandı. Neukölln'de bir bodrum katında kasayı açmaya uğraştılar. Çelik kasalarla tecrübeleri vardı ama bu kasa direniyordu. Özcan, eniştesinden yüksek torklu matkabın ödünç almak zorunda kaldı. 4 saat sonra kasa nihayet açıldığında uğraşmalarına değdiğini biliyorlardı. Nakit olarak 120 bin euro ve bir kutu içinde 6 kol saati buldular. Bir de siyah lake ufak ahşap bir kutu vardı. Samir kutuyu açtı. İçi kırmızı ipekle kaplı kutuda eski bir kase vardı. Özcan kaseyi çirkin buldu ve çöpe atmak istedi. Samir onu kız kardeşine hediye etmek istedi. Manolis'in ise hiçbir şey umurunda değildi. O hala açtı. Sonunda kaseyi Mike'a satmak fikrinde uzlaştılar. Mike'ın kocaman bir tabelası olan küçük bir dükkanı vardı. Kendisini antikacı olarak adlandırıyordu ama aslında sadece bir kamp yöneti vardı ve eski püskü eşyalarla uğraşırdı. Kaseye karşılık onlara 30 euro verdi. Bodrum katından çıktıklarında Samir Özcan'ın sırtını sıvazladı. "Özcan's Eleven," diye tekrarladı. Hepsi güldü. Monaris'in kız kardeşi, arkadaşı için 3000 euro alacaktı. Her biri cebine neredeyse 40 bin euro koymuştu. Samir saatleri çalıntı mallar alan bir adama satacaktı. Basit ve iyi bir soygun olmuştu. Sorun çıkmayacaktı. Yanılıyorlardı. Hiroshi Tanaka yatak odasında durmuş, duvardaki deliğe bakıyordu. 76 yaşındaydı. Ailesi Japonya'da yüzyıllarca etkili olmuştu. İş alanı sigortalar, bankalar ve ağır sanayiydi. Tanaka çığlık atmadı. Ellerini kollarını savurmadı. Sadece gözlerini o deliğe dikti. Ama o akşam 30 yıldır yanında çalışan sekreteri Tanaka'yı ömrü boyunca bu kadar öfkeli görmediğini anlattı karısına. Sekreterin o günlerde çok işi vardı. Polis eve gelmiş, sorular soruyordu. İlk şüphelendikleri evdeki çalışanlardı. Ne de olsa alarm kapatılmış ve kapı zor kullanılmadan açılmıştı. Ama şüpheleri somutlaştırmak mümkün değildi. Tanaka çalışanlarını koruyordu. Olay yeri incelemeyle de fazla yol alınamadı. Eyalet suç dairesinin teknisyenleri parmak izi bulamadı. DNA izleri bulmaları da söz konusu değildi. Temizlikçi kadın, polise haber verilmeden önce her yeri dikkatlice temizlemişti. Sekreter patronunu iyi tanıyordu ve memurların sorularına kısa, kaçamak cevaplar veriyordu. Basını ve büyük koleksiyonerleri bilgilendirmek daha önemliydi. Çay kasesini satın alma teklifiyle karşılaşan olursa, 400 yılı aşkın bir süredir bu kasenin sahibi olan Tanaka ailesi çok yüksek bir fiyata bu kaseyi onlardan geri almaya hazırdı. Bu durumda Tanıtan'ın tek şartı satıcının adını öğrenmekti. York sokağındaki kuaför dükkanı sahibiyle aynı adı taşıyordu. Pakol. Vitrinde Vela markasının 80'li yıllardan kalma sararmış iki reklam panosu duruyordu. Üzerinde çizgili bir kazak ve başında fazlasıyla saç bulunan sarışın bir afet ve uzun çeneli, bıyıklı bir adam. Dükkan, Pakol'a babasından miras kalmıştı. Gençliğinde Pakol da saç kesmişti. Bu zanaatı evde öğrenmişti. Artık birkaç yasal ve birçok kaçak kumarhane işletiyordu. Dükkanı elden çıkarmamıştı. Bütün gün rahat kuaför koltuklarında oturur, çay içer ve işlerini takip ederdi. Yıllar içinde şişmanlamıştı. Türk tatlılarına bayılırdı. Kayınbiraderinin 3 ev ötede bir fırını vardı ve kızgın yağda kızartılan o elma dilimlerini bu şehirde ondan iyi yapan yoktu. Pakol asabi ve acımasızdı. Ayrıca bunun sermayesi olduğunu da bilirdi. Pakol'a yediğini ödemesi gerektiğini söyleyen garsonun hikayesini duymayan yoktu. 15 yıl önce yaşanmıştı. Ne Pakol'un garsonla ne de garsonun Pakol'la önceden bir tanışıklığı vardı. Pakol, ısmarladığı yemeği duvara çalmış, arabasının bagajına gitmiş ve elinde bir beyzbol sopasıyla geri dönmüştü. Garson sağ gözünü, dalağını ve sol böbreğini kaybetti. Ömrünün geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirdi. Pakol, kasten insan öldürmeye teşebbüsten 8 sene hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının açıklandığı gün, garson tekerlekli sandalyesiyle birlikte bir metro istasyonunun merdivenlerinden aşağıya düştü. Boynunu kırdı. Pakol'un ise hapisten çıktıktan sonra bir daha hiçbir yerde yediklerini içtiklerini ödemesi gerekmedi. Pakol, soygunu gazetede okudu. Akrabaları, arkadaşları, çalıntı mallar alıp satanlar ve diğer iş ortaklarıyla yaptığı bir düzine telefon konuşmasının ardından Tanıtay'ı kimin soyduğunu biliyordu. Onun bütün ayak işlerine bakan, genç ve hırslı bir oğlan olan Torpido'yu saldı. Torpido da Samir ve Özcan'a Pakol'un onlarla konuşmak istediğini iletti. Derhal. Samir ve Özcan çok geçmeden kuaför dükkanına geldiler. Pakol'u bekletmek olmazdı. Çay ve tatlılar vardı. Herkes keyifliydi. Birden Pakol bağırmaya başladı. Samir'i saçlarından kavradı, dükkan içinde sürükledi ve bir köşede tekmeledi. Samir karşı koymadı ve iki tekme arasında Pakol'a %30 ortaklık önerdi. Pakol omurdanarak başıyla onayladı ve Samir'i bırakıp bu tür durumlar için dükkanda bulundurdu, düz kalasla Özcan'ın alnına vurdu. Sonra sakinleşti. Tekrar kuaför koltuğuna oturdu. Ve en odadan sevgilisini çağırdı. Pakol'un sevgilisi birkaç ay öncesine kadar manken olarak çalışmıştı ve Playboy dergisinin Eylül kızı olmayı başarmıştı. Pakol kızı keşfettikten sonra kızın o zamanki sevgilisini dövüp de menajeri olana dek kız podyumlarda ve müzik kanallarından birinde kariyer yapmanın hayalini kuruyordu. Pakol buna meyve toplamak diyordu. Pakol kızın memelerini büyüttürdü ve dudaklarına silikon yaptırdı. İlk zamanlar kız hala onun planlarına inanıyordu. Pakol da gerçekten kızı bir ajansa yerleştirmek için çaba harcıyordu. Bu iş ona fazlasıyla zahmetli gelmeye başladığında, kızın diskoteklerde, daha sonra striptiz şovlarında ve en sonunda da Almanya'da dağıtımı yasal olmayan bir takım porno filmlerinde oynamasını sağladı. Günün birinde Pakol ona ilk eroin iğnesini yaptı. Artık kız ona bağımlı ve aşıktı. Rol arkadaşları bir filmde kızın üzerine işlediğinden beri Pakol artık onunla seks yapmıyordu. Sırf onu Beyrut'a satmak istediği için hala yanında tutuyordu. İnsan ticareti bu yönde işliyordu. Nihayette estetik cerrahlarına harcadığı parayı bir şekilde çıkarmalıydı Pakol. Sevgilisi Özcan'ın yarasına pansuman yaparken Özcan'ın Kızılderili'ye benzediğine dair espriler yaptı Pakol. Tekrar taze çay ve tatlılar geldi. Sevgili yollandı. Artık pazarlıklara devam edilebilirdi. %50'de anlaşıldı. Saatler ve kase Pakol'a kalacaktı. Samir ve Özcan hata yaptıklarını kabul ettiler. Pakol yaptıklarının kişisel olmadığını söyledi ve vedalaşırken Samir'e sarılıp sevecenlikle öptü. Özcan ve Samir kuaför dükkanından çıktıktan az sonra Pakol Wagner'i aradı. Wagner, üçkağıtçı ve dolandırıcının tekiydi. 1.60 boyundaydı, solaryumda geçirdiği yıllar içinde cildi sarı bir renge dönüşmüştü. Saçları kahverengi boyalıydı ve diplerinden kırları çıkmıştı. Wagner'in dairesi 80'li yılların klişesiydi. Dubleks bir daireydi. İçinde aynalı dolaplar, koyun postu taklidi halılar ve devasa bir yatak bulunan yatak odası üst kattaydı. Aşağıdaki salon beyaz deri koltuklardan, beyaz mermer zeminlerden, beyaz laki duvarlardan ve pırlanta şeklindeki sehpalardan oluşan bir alandı. Parıldayan her şeyi seviyordu Wagner. Telsiz telefonu bile küçük cam taşlarla kaplıydı. Wagner birkaç yıl önce iflas bildirmiş, mar varlığını akrabaların üzerine geçirmişti. Ve hukuk sistemi bu tür şeylerde ağır kanlı işlediği için sürekli borçlanmaya devam etmeyi başarıyordu. Wagner'in artık gerçekten bir varlığı yoktu. Ev boşandığı karısına aitti. Sağlık sigortasını aylardır ödeyemiyordu. Ve sevgilisinin kalıcı makyajını yaptırdığı güzellik salonunun faturaları da hala ödenmemişti. Eskiden kolay kazandığı parayı arabalara ve Ibiza'daki şampanya kokain partilerinde harcayıp bitirmişti. Şimdi ise eskiden partilerde birlikte eğlendiği yatırım bankacıları sırra kadem basmıştı. Ve Wagner 10 yaşındaki Ferrari'sine yeni lastik alamaz hale gelmişti. Uzun süredir her şeyi yoluna sokacak o büyük fırsatı bekliyordu. Kafelerde garson kızlara bilatte ısmarlıyor ve her seferinde bu müstehcen espriye gülmekten kırılıyordu. Wagner hayatı boyunca kendi ehemmiyetsizliğinden muzdarip olmuştu. Dipnot. Latte, Almanca argoda ereksiyon halindeki penis için kullanılır. Sıradan bir üsküvatçı sadece dolandırırken Wagner daha becerikliydi. En alt tabakadan gelip de başarmış bıçkın bir Berlinli olan olarak tanıtıyordu kendisini. Orta sınıftan insanlar ona güveniyordu. Gerçi onu kaba, gürültücü ve rahatsız edici buluyor ama tam da bu yüzden yapmacıksız ve dürüst olduğunu sanıyorlardı. Wagner ne bıçkındı ne de dürüst. Aslında kendi kriterlerine göre bile başaramamıştı. Sadece kendi çapında hin bir tarzda zekiydi ve kendisi de zayıf olduğu için diğer insanların zaaflarını görmeyi bilirdi. Bundan çıkar sağlamasa bile onları kullanırdı. Pokol bazen Wagner'i kullanırdı. Şımardığında, son seferin üzerinden fazla zaman geçtiğinde ya da sadece canı istediğinde Wagner'i döverdi. Bunun dışında onun pislik olduğunu düşünürdü. Bu iş için Wagner ona tam doğru adammış gibi görünürdü. Pokol, kendi çevresinin dışında kökeni ve şivesi yüzünden ciddiye alınmadığının farkındaydı. Wagner, Tanıtay'la bağlantıya geçmek ve ona çay kasesiyle saatleri geri satın alabileceğini bildirmekle görevlendirildi. Detayları şimdilik açık bırakacaktı. Wagner kabul etti. Tanıtay'ın telefon numarasını buldu ve sekreteriyle 20 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Wagner, sekreterden polise haber verilmeyeceğine dair garanti aldı. Telefonu kapattıktan sonra sevindi. Dors ve Gabanın adına koyduğu Chihuahua türü iki köpeğini okşadı ve Pokal'ı yine de nasıl birazcık dolandırabileceğini düşündü.